Tekrar merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında daha önce öngördüğümüz gibi tek tek dökülmeye başlayan Adalet ve Kalkınma Partilileri konuştuk ve şunu anlatmaya çalıştım. Tamam anladım da çok da açık konuşmuyorlar. Biz başlayalım o zaman. Mesela bugün Sayın Bülent Arınç'tan başlayalım. Sorular soralım onlara. Ve diyelim ki ya bunlar olurken ben oradaydım mesela. Benim bunu söylemeye hakkım var. Bu sorulara cevap verirseniz daha da fazla aydınlanmaya sebep olursunuz. O yayın şu anda Ünsal.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim sosyal medyadan. Ben yaptım, siz de yaparsanız çok daha rahat ilerleriz. Şimdi bugün gazetelerde ne var sorusunun cevabı biraz karışık. Şöyle karışık, bir yandan Roma'da yapılan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la görüşme var. Onu herkes bir yerinden tutmuş. Onların en ileri bölümünü göstereceğim bugün size. İbrahim Karagül, ya öyle bir yazı yazmış ki, ulan hakikaten bunu okumak lazım ya. Bunu okumak lazım. Bir insan sanrılarıyla nasıl değerlendirilebilir bunu göreceğiz. İktidar temsilcilerinin gerçekten çok dikkatli olması lazım. Bakın çok yürekten söylüyorum bunu. Çok fazla dikkat etmeleri lazım. Çünkü bu insanlar hakikaten kafalar tamamen yanmış, kayışlar tamamen kopmuş şekilde ilerliyorlar. Anlatılır, anlaşılır bir şey değil. Onu göreceğiz. Onun dışında akraba kayırma haberleri var, bilmem neler var. Mesela yarın sabahtan itibaren LPG'ye gelecek zam yok. Bugün gelen zam yok. Yani elektriğe ama sanayide sen rahat ol. Çünkü seni sanki etkilemeyecek falan gibi düşünüyorlar. Alakası yok tabii ki. Sanayide kullanılan elektriğe zam, %48'lik bir zam. Bu hayatımıza nasıl yansıyacak? Öpücük olarak gelecek tabii ki. Yani yarınki LPG zammı bunun için çok önemli olmasa gerek. 300 küsür milyar metreküp doğalgaz bulmuş bir ülke. Lan hiç mi bulmasaydık acaba? Bulduğumuzdan beri yüzümüz gülmedi ya. Bulduğumuzdan beri gelen zammın haddi hesabı yok elektriğe, doğalgaza. Nereden bulduk arkadaş biz bu doğalgaz rezervini ya? Hiç bulmasak gayet iyi gidiyorduk demek ki biz. Bir bulduk, hayatımız sola yattı direkt. Onun dışında, neyse ben size anlatayım de, şu Bülent Arınç haberi de var. Gazete Pencere ile başlayalım, orada göreceğiz zaten. Gazete Pencere'nin de birinci sayfa haberi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile Erdoğan arasındaki görüşme, 1 saat 10 dakikalık bir görüşme. Bir ismini söylemedi manşetiyle vermiş bugün Gazete Pencere. Önceki güne kadar belirsizliğini koruyan Erdoğan-Biden görüşmesi nihayet dün Roma'da 10 büyükelçi krizi gölgesinde gerçekleşti. Tuhaf bir şey değil mi ya? Derhal ben vallahi tutucuyum zaptı. Hemen veriyorum disipline. Şimdi 10 büyükelçi disipline vereceğim. Denzel sonra ilginç Cumhurbaşkanlığının Twitter hesabından pozitif bir atmosferde gerçekleşen görüşmede ikili el ilişkiler ele alındı denildiği belirtilmiş burada. Beyaz Saray'ın açıklaması biraz daha farklı. Ya bunlar amargan operasyon işte. Operasyon çekiyorlar ondan yani onlarınki farklı. Çünkü Başkan Biden, Türkiye'nin S-400 almasına ilişkin Amerika'nın endişelerini not etti. Aynı zamanda güçlü demokratik kurumların önemini, insan haklarına saygı ve barış ve refah için hukukun üstünlüğünü vurguladı. Zannedersin ki Bülent Arınç yazmış açıklamayı. Acayip güzel bir açıklama. Kim peki burada mesela insan haklarının üstünlüğü? Kim? Osman Kavala olabilir mi? Yok ya zannetmem. Yani hepi topu 1462 gündür tutuklu burada da yazmışlar zaten. Yani nedir? Selahattin Demirtaş nedir yani? Böyle dalga geçtiğimi zannetmeyin. Böyle gören gazeteler var. Mesela Hürriyet Gazetesi'nden manşet okuyacağım ben bugün size. Kafayı mı kırdın diyeceksiniz. Yok değil ama bunun okunması lazım. Çünkü onu insanlar görmeli, bir yere yazmalı. Çünkü aklımızla oynuyorlar ya. Aklımızla oynuyorlar adamlar. Bakın vicdan nerede diye bir başlık var. Manşetin hemen yanında. AKP milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar milletvekili, akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamların abartıldığı görüşündeymiş ve demiş ki elimizi vicdanımıza koyarsak akaryakıtta çok artış yok. Vallahi elimizi vicdanımıza koymayalım, çıkartıp belimize koyalım yine fazla hacı bu. Fazla yani öyle böyle değil. Bak yarın 48 kuruşluk bir öpücük daha var LPG'de ve bunun önü arkası yok daha gidecek bu. Gidecek. Kurlar oynadığında ne oluyor işte? Merkez Bankası Başkanı kafasıyla bakarsanız atar, vallahi atar beni. Yemin ediyorum tutar zaptı, beni de atar. Onun için ben yani bilimle değil filmle anlatacağım size bu basın toplantısında diyerek anlattıkları. Çiftçilere seslenmiş aynı zamanda, demiş ki gübreyi pahalı da alsanız üretim yapın. Tarım yapan insanlar var tanıdıklarım. Mesela zaman zaman onlarla konuşuyoruz. Ya mesela gübre maliyetinde öyle fiyat farkları var ki arkadaşlar, bu şey değil yani, akılla izah edilebilecek durumda değil. 1'e 6 zam var mesela. 1'e 6. E siz şimdi söyleyin. Yani bir toprak parçası düşünün. Üretim yapıyorsunuz orada. Sizin 1'e 6 verimliliğinizin artması için ne lazım? Bir, acayip bir tohum bulacaksınız. Çok acayip. Ve o tohum böyle manyak bir şey olacak. Normalde 1 kazanırken 6 kazandıracak size. Ürettiğiniz ürün bütün dünyada sadece sizden çıkacak ve insanlar diyecek ki oğlum Ünsal'dan almamız lazım bunu. Vallahi adam 1'e 6 değil 1'e 36 da fiyat çekse alacağız, bir tek o üretiyor. 3. Bu ürünü o kadar farklı üretmelisiniz ki insanlar fiyat farkına razı olmalı. Patatesten soğandan bakalım nesi farklı? Ha, fark bizde şu, üretilmiyor artık. Fark bu. Ama 1'e 6 gübre maliyetini nasıl karşılayabilir çiftçi? Böyle bir şey imkanı var mı? Ali Özkaya'ya göre var. Demiş ki tarım krediden gerekirse borçlansınlar, ziraatten borçlansınlar. Sonra onlar da gelip sırayla çiftçiyi yanaklarından öpsünler. Öpmelere doyamasınlar. Traktörünü alsın, tarlasını alsın, kıçındaki donu alsın. Ama borçlansın. Niye? Çünkü üretim yapılması gerekiyor. Çünkü iktidar kötü görünüyor öbür türlü. Bu da zeytinyağı mağduriyeti. Bunu gördünüz mü bilmiyorum. Erhan Karadağ kardeşim şahane bir yazı yazmış. Şahane bir yazı yazmış. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yine milletvekillerinden bir tanesi Mustafa Can Bey. Hatırlarsınız demiş. Lütfen dikkat. Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan giyemem aman diyerek bu millete yıllarca zeytinyağı yedirmediler. Ya ben ömrümde, ya daha önce de başka bir vesileyle Gençlik Spor Bakanı'nın Mehmet Kasaboğlu'nun o acayip konuşması nedeniyle söylemiştim. Ne olur ukalalık olarak almayın. Yani hayatım asbelkader 33 yıldır Türkçe konuşarak, 38 yıldır da bunun 33 yılı artık gazetecilikle kazanıyorum Türkçe konuşarak. Ya ben biraz bilirim bu dili. Vallahi bak, ne olur ukalalık diye düşünmeyin. Hayatım bundan kazandığım için. Hani nasıl bir ayakkabıcı saya yapımını çok iyi bilir. Benimki öyle. İşim gereği biliyorum. Ben böyle zırvayı görmedim dedikçe yenisi çıkıyor ya. Türkiye bağlamış. Ya burada gazetede de hatırlatmışlar, Gazete Pencere'de. Mesela ayçiçek yağının fiyatının patlamasından bahsetmemiş. Hocam şu ayçiçek yağı ile ilgili de bir türkü söylesene. Hazır başlamışken. Valla Erhan kardeşimin hatırlattığı türkü aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor diye türküyü hatırlatmış o. Ya bu saatten sonra yani istersen yırt kafana geçir. Yok, onun dönüşü yok. Vallahi yok. Hiç mi yok? Hiç yok. Hiç yok. Ya bunların hepsini siz yaptınız. Başkası yapmadı. Hani Bülent Bey diyor ya, kimlere kaldı? Aha işte bunlara kaldı. Ya ilk yayında sormadım. Bülent Bey bir şey soracağım ya. İlk yayını izlediyseniz eğer, bunu da izlerseniz çok sevinirim bu bölümünü. Çok özür dileyerek sizlerden de. Bunlar kötü insanlar mı Bülent Bey? Vallahi yani kimlere kaldı dediğinize göre, Türkçe'de dedim ya, siz de çok iyi bilirsiniz. Hakkını teslim etmek lazım. Çok güzel Türkçe konuşur. Gerçekten bilir Bülent Bey Türkçeyi. O yüzden ben de biraz bilirim Türkçeyi. Kimlere kaldı sözü genelde olumsuzluk ifade eder. Bunlar kötü insanlar mı Bülent Bey? Kötü insanlarla insanlarsa bir destek atsanız da gitseniz, gitseler bunlar. Demokrasi öyle bir şey Bülent Bey, siz bir hukukçu olarak çok iyi bilirsiniz çünkü. Vallahi bir destek atsanız, olmuyor bunlarla deseniz mesela. He? Ama bunu 25 yaşında çocuklara söylemeseniz mi acaba? Arınç'ın miladı 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum. Şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz. Çok haklı. Bakın mesela ben Haçlı Seferi sırasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum. Çok rahat. Çok rahat söylüyorum bunu. Yoktum kardeşim ben o zaman. Ne alakası var yani? Benle hiçbir alakası yok. Gerçekten. Yaptıklarımla iftihar ediyorum. 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum. Abdullah Bey'in eksik. Ya burayı geçelim ya. Bunu ikinci kez okuyamayacağım. Kusura bakmayın. Hakikaten yani artık midem kaldırmıyor. Ama şunu okuyacağım ikinci kez. Bunu bilin, duyun. Yani ben Mahir Ünal'la ilgili ne söylesem eksik kalır çünkü. Bunu duyun. Mahir Ünal Bey şikayetçi olmuş Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde. İl Danışma Meclisi toplantısı yapmışlar. Orada demişler ki ya dezenformasyon yapılıyor. Bugün demiş, bugün neredeydi? Türkiye'de haberlerin %49'u dezenformasyon içeriyor. Kim yaptı bunu? Onu söylememiş. Onu söylememiş. Bülent Bey, bu insanlar kötü mü? Bilmiyorum yani. Ama o ilk yayında sorduğum soru var ya, yaşadığım müddetçe soracağım onu. Hakikaten. Bilirim. Gerçekten içten inanırsınız. Eğer bu sorunun cevabını vermezseniz en azından benim kul hakkımla gideceksiniz. Kimin önce gideceği belli olmaz. Mukadderat. Yani emaneti sahibine teslim ederken konuşuruz onu da. Benim kul hakkımla gideceksiniz en azından. Bunu bilin. Vatanınızı mı daha çok seviyorsunuz, partinizi mi? Soru bu. Çok net, çok açık, çok basit bir soru. Eğer vatanımı seviyorum diyorsanız, ki bence öyle olmalı. Bence öyle olmalı. Yani dindar bir insanın mantığı da bu olmalı. Rıfat Börekçi'nin, ilk Diyanet İşleri Başkanı'nın, eski Ankara Müftüsü'nün söylediği gibi. Çünkü vatanı olmayan insanın dinini savunabileceği bir yer yok diyor yani o. Kurtuluş Savaşı'nda, milli mücadelede. Eğer vatanınızı daha çok sevdiğinizi söylüyorsanız, şu Melik Gökçek'le ilgili olan bölüm bir anlatsanız da dinlesek. Çünkü orada satılan vatan toprağı sizin değil Bülent Bey. Sizin değil. Benim de değil. Hepimizin. Vatan toprağını peşkeş çekti dediniz. Anlatın ya. Yoksa benim hakkımla gideceksiniz. Bakın, hakkımla gideceksiniz. Milyonlarca insanın hakkıyla gideceksiniz. Bunu söylemek zorundasınız. Bundan kaçış şansınız yok. Ya da diyecektiniz ki ben hukukçuyum arkadaşım. Her cümleye böyle başlar Bülent Bey. Bir hukukçu olarak diye başlar. Vallahi bir hukukçu olarak en azından şunu söylemeniz gerekiyor. Bir hukukçu olarak bunlar doğru muydu, değil mi? Bunlar kötü insanlar mı Bülent Bey? Kötü insanlarsa bir destek atın ya. Vay arkadaş ya. Ama çok rahat. Mahir Ünal ne diyor? Dezenformasyon. %49 diyor yani haberlerin diyor. Kim yapıyor bunları? Hiç bilmiyorum. Hürriyet'in size bugün okuyacağım manşeti. Hazır mıyız? Sıkı dost mekanizması. Ne efendim? Kurma kolu diyorsun. Ha. Onu kullanmazlar ama neyse, olur artık. Yani öyle, tam öyle kullanılmaz o. Yine de yanlış. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Amerikan Başkanı Biden'la bir araya geldi. Görüşmede ilişkilerin güçlendirilmesi için iki tarafta irade beyanında bulundu ve ortak bir mekanizma kurulması kararlaştırıldı. Evet, bu işte. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Amerikası, İngiltere'si, hello kıskanç Amerikası. Var yani saçını düzelten arkadaş sürekli söylüyor. Temmuz'da zıplayacaktık hani. Çatır çatır çatlayacak. Cumhuriyet'in manşeti Şırnak bu aileye teslim. Bir akraba kayırmacılığı haberi ama artık hani hep söylüyorum ya. Nepotizmin yeniden tanımlanması lazım. O AKP öncesindeydi. Şimdi bambaşka bir yere geldi. Artık böyle eş, dost, akraba kayırmacılığı yok. Bakın habere dikkat. İlayda Kaya'nın haberi. Adalet ve Kalkınma Partisi vekili Rizgin Birlik yaptıklarıyla ülkede liyakatin tarih olduğunu bir kez daha gösterdi. Birliğin akrabalarının kentteki birçok kurumun başına yerleştirildiği ortaya çıktı. Şırnak'tan bahsediyor. Birliğin 11 yakını ve 2 akrabası İl Sağlık Müdürlüğü'nden köy hizmetlerine kadar pek çok kamu kurumunda ya müdür ya müdür yardımcısı olarak. Adana'da hafta sonu ben Adana'daydım. Adana'da şey derler. Engin daldan murt yemez derler. Vallahi bak, ciddi söylüyorum. Yani işte o murt denir. Nedir onun adı? Kolakas. Murt derler. Ondan bahsediyor. Yani alçak daldan da almaz derler. Arkadaş ya müdür ya müdür yardımcısı. Altı bize yakışır mı lan bize? Kamuda kadrolaşan birliklerden kardeş Serhat Birlik İl Sağlık Müdürlüğü'nde. Kuzen Mehmet Birlik Şırnak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nde. Bir başka kuzen Cemal Birlik Silopi Köy Hizmetleri Müdürü. Akraba Beytullah Birlik Gençlik İl Müdürü. Bölge halkı kadrolaşma ve mağduriyetten şikayetçi. Yani bölge halkının kalanı. Zaten bölge halkı çalışıyor şu anda gördüğünüz gibi. Bölgenin halkı Rizgin Birliğin akrabaları. Onlar çalışıyor. Bölge halkının kalanı çok şikayetçi. Çok acayip şikayetçiler. Lan iş kalmadı diyor. İş kalmadı. Müdür yardımcısı. En düşüğü müdür yardımcısı. Yavaş ulan, bize yakışır mı? Artiz yakışır mı bize? Hürriyet demişken, bu arada Hürriyet'te bugün... Abdülkadir Selvi bir yazısında bir dakika durun, şeyden bahsediyor. bir Ermeni kökenli vatandaş kaymakam yapılmış. Çok sevinmiş. Hemen Süleyman Soylu'yu aramış. Süleyman Soylu da açmış. Diyor ki sesinden anladım, o da çok mutlu olmuş. Ermeni toplumunun ileri gelenleriyle konuştum. Onlar da çok mutlu olmuş. Ya hocam, çok özür dileyerek söylüyorum. Bir insanın Ermeni kökenli olması, ne bileyim başka bir kökene sahip olması, bu bir şey değiştirmez ki. Bunda sevinecek bir şey yok. Soru şu olmalı: neden bugüne kadar olmadı? Cumhuriyetin sorunuysa hep birlikte hesaplaşmalıyız. Yok, cumhuriyetin sorunundan AKP'liler hoşlanmıyorsa lan 20 yıldır niye ilk kez yapıyorsun? Soru bu değil mi? Hani eğer diyeceksin ki, diyeceksen ki zararın neresinden dönülse kârdır, ben seninle beraberim. Eyvallah. Eyvallah, ama hani bu ne yaptın anlamadım ya. Bugün dün aslında Erdal İnönü'nün, çok çok ilginç bir insan, tanıdığım için çok mutlu olduğum insanlardan. Bir siyasetçi olarak değil, bir bilim insanı, bir insan olarak tanımaktan çok mutlu olduğum bir kişi. Anlatmıştım ya size, hani kendisini ilk kez CHP'nin başına geçirmek için işte parti oluşturuyoruz, acayip güzel kuruyoruz. Hikayeyi anlatmıştım ya size, tekrarlamayacağım. Gerçekten çok ilginç bir insandı. Demokrasinin çok ihtiyacı olan insanlardan bir tanesiydi. Nurlar içinde yatsın. Zor konular ele alındı, önemlisiniz ama S-400'ü de not ettik. Amerika'daki görüş, Roma'daki görüşmeye bakış, Cumhuriyet Gazetesi'nden. Bakalım. Avrasya araştırmanın Erdoğan ekonomiyi iyi yönetiyor mu sorusuna yurttaşların %62'si kötü yönetiyor, %21'i iyi yönetmiyor yanıtı verdi. Lan bunlar aynı. Kötü yönetiyor. Yok, kötü yönetmiyor. İyi yönetmiyor. O zaman kötü yönetiyor, iyi yönetmiyor. İkisi farklı. Mantıklı. Bugün günün mutlaka okunması gereken röportajı İpek Özbey'in 360 derece röportajlarında Ersin Hoca, Profesör Ersin Kalaycıoğlu. Türkiye'de sultanizm uygulandığını söylemiş ve 5 önemli özelliği vardır. Bunların 5'i de mevcut Türkiye'de demiş. 1- Kuvvetler ayrılığının tersi olarak hükümet ve devlet arasındaki farkların bulanıklaşması. 2- Rejimin toplumsal kökenlerinin zayıflayarak iktidarın merkezileştirilmesi. 3- Mevcut anayasa, yasa ve genel olarak her kuralın seçici olarak uygulanması veya yönetimde hiç kale alınmaması. Kale böyle yazılmaz bu arada. Kale yazılır. Tek A ile. 4- Kişiselliğin yönetim üslubunda egemen hale gelmesi, kurumların artık bir kıymetinin olmayışı. 5- Ekonominin kurallarının çarpıtılarak ahbap çavuş ekonomisi halinde işlemesi. 5'i de var, sultanizm. Ben bundan birkaç sene önce, herhalde 3 yıl oluyor, Şahsımistan Cumhuriyeti olarak tanımlamıştım. Yani sultanizm, ne bileyim ya, bana çok mantıklı gibi gelmedi. Sabah, Suriye'de teröre destek son bulsun. Ne diyorsun? Roma'da buluştuğu Amerikan Başkanı Biden'a Suriye'de terör örgütlerine vermiş oldukları desteğin yanlışlığını anlatan Başkan Erdoğan, başkan söylemiş bunu. Ya söylenen şu, kocaman adam, bir de yaşlı bir insan biliyorsunuz, hüngür hüngür ağlamış. Öyle diyorlar Biden görüşmede ve yani şimdi söyleyeceğimi doğrulatamadım. Yani bir duyum aşamasında. Seni üzdük mü patron demiş ağlarken. Seni demiş üzdük mü patron. Lan bırak demiş o da. Öyle diye duydum ben. Ama şey değil, bilgi değil bak, duyum. Baştan onu şey yapayım. Sabah. Sözcü. Nobel'li 10 iktisatçı gelse bile Erdoğan gitmeden ekonomi asla düzelmez. Söyleyen Ali Babacan. Ekonomiyi ben değil 10 Nobel'li iktisatçı gelse düzeltemez. Sayın Erdoğan ülkenin başında olduğu sürece ekonomi düzelmez dedi. Doğru. Doğru. Ama Ali Bey'in unuttuğu bir şey var. Bakın burada ısrarla vurguluyor. Bir ekonomist olarak vurguluyorum bunu ısrarla. Bizim ihtiyacımız olan şey ekonomideki düzelmeden önce adalet sisteminin düzelmesi. Adalet düzeldikten sonra bunlar olacak. Öncesinde olmaz, olamaz, olabilemez. Önce o düzelecek. Erdoğan'la Biden Roma'da 1 saat 10 dakika görüştü ama İtalyan 1 saat 10 dakikası. O, düşün bak yani, Öho'dan bakacak olursan 10 küsür, 1 saat 10 dakika. 10 olmasın hadi, 5 olsun. Bizde baktığın zaman 5 saat 50 dakika, 6 saate yakın yani. İtalyan 1 saat 10 dakikası bu. Öyle bak. Ya rektör iki sekreteri öğretim üyesi yaptı. Vakayı adiye. Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Refik Polat'ın iki kadın sekreterini öğretim görevlisi yaptığı öne sürüldü. Polat konuşmadı, sosyal medya onu konuştu. Ne konuşacak ya? Ne konuşacak? Hesap verecek insanlar konuşur. Onların öyle bir derdi yok ki. Neyin hesabını verecek? Ne anlatacak ki? Sanki ihtiyacı varmış gibi. Alt üstü iki sekreterini öğretim üyesi yapmış. Nedir yani? Hepsini mi yaptı? Bak adam Şırnak'ta 11 tane yapmış. En düşüğü müdür yardımcısı. Yayın arasında sormuşsunuz, çok sormuşsunuz. Bu cuma zaten serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız bir aksilik olmazsa. Bu hafta önemli bir hafta. Perşembe akşamı bir aksilik olmazsa 32. Uluslararası Ankara Film Festivali'nin açılışı var. Başlıyoruz. Film konuşacağız, sinema konuşacağız, kısa film konuşacağız ki bayılırım biliyorsunuz, hep söylüyorum. Onları yaşayacağız. Onur ödüllerini vereceğiz. Perihan Savaş'a, Erendiz Atasu'ya ve Gani Müjde'ye. Bir aksilik olmazsa ben sunacağım yine. Cuma sabahta serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Orada konuşuruz ama ya Adana şahaneydi. Hep onu sormuşsunuz yayın arasında. Çok çok çok güzeldi. Her zamanki gibi çok güzeldi. Kalanını cuma günü konuşuruz. Yalnız yayını izliyorsa ara sıra bir fotoğrafım olacaktı. O fotoğraf gelmedi. Dünya güzeli bir bebekle annesi, babası, babaannesi ve dedesiyle Adana'da sokakta karşılaştık. Orada bir fotoğraf çektirdik. Çok komik. Aras beni görünce ağladı. Muhtemelen şöyle diye düşündü. Aklıma öyle geliyor. Lan bunun etrafında bir siyah çerçeve olacaktı oğlum. Bu herif ortada mı zort diye bir anda çıktı. Ses aynı, görüntü de aynı da adamın çerçevesi yok falan diye bozuldu muhtemelen. O fotoğraf gelmedi. Sosyal medyadan paylaşırsanız onu çok sevinirim. Nerede kaldık biz? Bir güne bakalım. Dur ya. Verem ettiniz. Günün en acıklı haberlerinden bir tanesi. Hani Türk filmlerindeki verem olma sahnesi gibi acıklı değil. Gerçekten acıklı. Verem tedavisiyle ilgili çok ciddi bir sıkıntı yaşandığı söyleniyor ve Dünya Sağlık Örgütü'nün haberin içinde yapılan vurgu da önemli çünkü biliyorsunuz COVID-19 virüsünün bulaştıktan sonra asıl tuttuğu yer ciğerler, öyle söylüyor hekimler ve o solunum güçlüğüyle beraber geliyor. Hatta ölümlerin çoğunun da buna bağlı olduğu söyleniyor ve veremin de bu dönemde hortladığını söylüyor Dünya Sağlık Örgütü sürekli olarak. Haberde deniyor ki bizde Sağlık Bakanlığı verem teşhisinde kullanılan solüsyonu satın almamış ve tarihi geçen solüsyonları kullanın talimatı vermiş. Bunun çok ciddi şekilde verem vakalarında artışa yol açacağı söyleniyor. Yani bütün dedikleri bu. Bütün dedikleri bu. Biz resmi rakamlarla salgının başladığı gün yani Mart 2020'den beri kabullenildiği günden diyelim. Mart 2020'den beri kabaca 71 bin insanımızı kaybettik. 71 bin. Bu resmi. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki 200 bin kişinin üzerinde bu. Yani bakanlığında sağ solu ayrı oynamasın. Bunu herkes biliyor zaten. De önemli olan o değil ki biz hala 30 binler seviyesinde vakalarla uğraşıyoruz günlük. Hala 200 civarında her gün yurttaşımızı kaybediyoruz. Ve büyük hikayeler anlatılıyor. Çok acayip. Sonra işte bilim kurulu üyesi çıktı dedi ki kapanma ihtimalini göz ardı edemeyiz. Ya geçeceksiniz onu hocam. Kusura bakmayın ama geçeceksiniz onu. Ekonomik gerekçelerle bu ülkede kapatma konuşulamaz. Bu kadar net. Ekonomik gerekçelerle. Neden saklandıysa bu insanların ölümü, neden bu ülkede hekimler, eczacılar aşağılandıysa aynı gerekçeyle, ekonomik gerekçeyle. Kapatamazsınız bu kadar net. Ne yapacaksınız okulları kapatıp? Hadi daha yeni işte geçen hafta hatırlamıyor musunuz burada konuştuk ya bizim dışımızda bir Allah'ın kulu da konuşmadı kardeşim. Çok önemli gazetelerin, çok önemli yetkilileri, Ankara temsilcileri falan Milli Eğitim Bakanı ile bir araya geldi. Ben de ertesi gün dedim ki kardeşim şu soruyu niye sormuyorsun ya? Ya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 60 kişilik sınıflardan nasıl ayıracaksın bu çocukları? Sormuyorsun bu soruyu utanmadan, arlanmadan, yüzün zerre kadar kızarmadan gazeteciyim diye geziyorsun. Hangi kapatma ya? Hangi kapatma hocam? Bir anlat bana. Sorumluluğunuzu üzerinizden atmaya çalışıyorsunuz kusura bakmayın. Şunu diyeceksiniz çünkü derdiniz bu çok net. Ya biz söyledik yapmadılar. E tamam ama daha önce ta geçen sene söylendi. Bizi zaten sallayan yok dediniz siz. Biz bir şeyleri öneriyoruz ama sonuçta kararı siyasi irade veriyor demediniz mi? E al işte. Ne anlatıyorsunuz siz şimdi? TTB'nin, Türk Tabipleri Birliği'nin dilinde tüy bitti 2 senedir. Anlatıyor. Niye duruyorsunuz orada o zaman hala? Bu sorunun yanıtı yok. Basın toplantısı yapılıyor. Hocam bilmem ne hocam değil mi? O konuda iyiyiz değil mi? Evet hocam çok iyiyiz. E bunu söylemek için oradaysanız ne manası var ki bunun? Türkiye'de bir daha söylüyorum ekonomik gerekçelerle kapanma konuşulamaz. Bu kadar net. Geçeceksiniz onu. Geçeceksiniz. Yani öyle bir şey anlatıyorsunuz ki insanlara. Hikaye bu söylediğiniz ya. Bakın Bir Gün gazetesi yazmış. Ya saat başı 9 kişi ölüyor ya. Bir saate 9 kişi düşüyor. Nasıl oluyor kardeşim bu? Nasıl oluyor? Vaka sayısı hiç değişmiyor bizde. Sabitlendi. Ölüm sayısı da sabitlendi. Ama deniyor ki biz mücadelede çok başarılıyız. Ülkede çift doz aşılama ya da yani işte 2 doz Sinovac'ın üstüne hani hatırlatma dozu yapılmış insanlar. %58 daha. Ülkenin yarısı aşısız. Neyi yaptık ya biz? Neyi yaptık? Neyi savunuyoruz? Neyle övünüyoruz şu anda biz? Neyse Bir Gün böyle. Ben size bir de Evrensel'den manşet vereyim. İhtiyacımız kadarını değil, paramızın yettiğini alıyoruz. Yoksulluğun daha da derinleştiği dönemde emekçiler gıda gibi en temel ihtiyaçlarını bile yeteri kadar karşılayamadıklarını anlatıyor. Metal işçisi Mustafa, ekonomik kriz yok diyen iktidar rüya görüyor. 3 yıl önce yağın tenekesi 25 liraydı, şimdi olmuş 75 lira. Zeytinyağlı yiyemem aman, basma da fistan, dağsa ayrı bu arada onun, basma da fistan giyemem aman. Ondan işte, hep CHP'nin işleri bunlar. O Türkiye olmasaydı biz yağın içinde yüzüyorduk şu anda. Utanmazdık böyle bir şey. Ülkeyi nükleer çöplüğe çevirecekler. Biliyorsunuz Mersin Akkuyu Nükleer Santrali şantiyesinde trafo patladı. Görüntüler sosyal medyadan da paylaşıldı. İnsanlar bas bas bağırıyor. Yapmayın kardeşim yapmayın. Dinleyen yok. Bir dünya cenneti Akkuyu yok ediliyor. Ama ondan sonra Bülent Bey ne diyor? Kimlere kaldı ya? Vallahi kimlere kaldı Bülent Bey ya? Hep baktıkça ben de onu söylüyorum. Lan diyorum kimlere kaldı? Göstereyim mi size kimlere kaldığını? O an Biden'ın zihninde ne vardı? Lütfen dikkatli dinleyin. Bu adamı nasıl devireceğiz? Türkiye'yi nasıl durduracağız? Dün yapılan Erdoğan-Biden zirvesinde Amerikan başkanının zihninde bunlar dönüp duruyordu. Dışarıdan tehdit ediyoruz olmuyor. PKK ile vuruyoruz olmuyor. Suriye'de harita çiziyoruz olmuyor. İçeride muhalefeti ne kadar desteklesek de durduramıyoruz. Ne yapmalı? Rusya ile mi kapıştırsak? İç komplolar mı yapsak? Onu Ege'de sıkıştırsak, Akdeniz'de sıkıştırsak, Karadeniz'de içinden çıkamayacağı bir oyuna soksak, Rusya ile kapıştırsak. Bütün batılı etki ajanlarını ve nüfus çevrelerini harekete geçirsek, iç komplolara yatırım yapsak acaba bir sonuç alabilir miyiz düşüncesi vardı. Nerede? Biden'ın kafasında. Vallahi bak İbrahim Karagül'ün bu sabah Yeni Şafak'ta yazdığı yazı. Uçağa alıyorlar bu adamı. Bu adamı uçağa alıyorlar. Bitti mi? Bundan eminim. Erdoğan'ı devir, Türkiye'yi durdur. Hepsi buna çalışıyor. Bütün projeler Erdoğan'ı devirmek, Türkiye'yi durdurmak ilkesi üzerine kurulmuştur. Bize cesur cümleler lazım. Beklemedikleri yerden vur. Olağanüstü dönemlerde cesur cümleler kurmak lazım. Ciddi söylüyorum bugün Yeni Şafak'ın 1. sayfasından anonslanmış bir yazı. Eski genel yayın yönetmeni. Yani şu anda baş yazarı diyebiliriz artık. Adam açıkça bunu yapıyor, yazıyor. Ve Türkiye'de bir takım insanlar gazeteciyim diye geziyor. Gerçekten gazeteciyim diye geziyor. Bu insanlara gazeteci gözüyle bakılıyor. Mahir Ünal diyor ki %49'u dezenformasyon bugün diyor haberlerin diyor. Aha bak. Bir şey soracağım. Şunu yazarken acaba hiç düşünmemiş midir? Ulan karşısında yani karşısındaki adam benim taptığım adam. Öyle diyor çünkü. Taptığım adam. Sebebi hilkatim, varlık nedenim benim. Acaba o bunları bilmiyor muydu ya? Bilmez olur mu ya? Bilmez olur mu? İşte diyor bunlarla diyor mücadele ediyoruz biz diyor. Bilmiyorum uçağa alıyorlar bu adamı. Bayağı bildiğin uçağı alıyorlar. Nasıl? Ulan diyor, Ege'yi kurduk olmadı, Akdeniz'i kurduk olmadı. Ya Libya karasu, lan nasıl düşündü onu diyor son anda diyor ya. Tam da diyor oyunu iyi kurmuştuk diyor. Bayağı ciddi ciddi inanıyor buna. Türkiye kötü yönetilmiyor. Sadece Türkiye'nin üstünden puşluk tezgahlanıyor, bu kadar. Yani ondan sonra Mahir Ünal diyor ki %49 haberlerin dezenformasyon. Çok haklısınız, az bile söylediniz. Ya sadece Yeni Şafak'taki bölümüne baksan o ton torba ya. Roma'da mutabakat akşamın manşeti. Glasgow'da beklenen Erdoğan-Biden görüşmesi Roma'da gerçekleşti. İlişkilerin güçlendirilmesi için ortak mekanizma kurulması kararı alındı. Evet ya, YPG'ye destek böyle sürmeyecek. İçeride dedim ki akıllı ol dedim. O dedim YPG'ye, PYD'ye öyle söyledim. Anlamıyor çünkü YPG falan deyince. Yaşlı bir de. YPG'ye, PYD'ye dedim. Be wise dedim. Don't be fool dedim. Don't be a... Yok onu demedim. Onu bana demişlerdi. Don't be a... Onu şey yapmadım. Onu demedim. Demedim onu. Yani bir şey söyledim. Ben de çok net hatırlamıyorum. Çok sinirliyim çünkü. Bir ağlamaya başladım. Nasıl ağlıyor? Diyor yani... We did make you sad patron diyor yani. Seni diyor üzdük patron diyor. Farkındayım diyor. Tamam dedim ulan, tamam dedim ya. Yürü git dedim. Çıktı, nasıl ayaklarını sürüyor. İki kişi girdi koluna. Dışişleri Bakanıymış. Blinken orada gördüm. Kolundan tutmuş sürüktü adam ya. Üzüldüm de sonra. Ama kardeşim hak etti. Hak etti yani. Sonra dedim çevirmene sordum. Dedim ne dedi dedim. Valla dedi yani hani seni üzdük mü patron olarak çevirebilirim efendim dedi. Dedim o daha önce söylendi dedim ya. İçeride söyleseydim ben o söylendi ulan derdim dedim. Yani o yapıldı çünkü ağlayarak gözü. Aynı şey mizansen. Nasıl ağlıyor. Buna inanıyor işte. Öbürü de yazıyor ondan sonra. Lan diyor Ege'de kumpas kurduk. Yırttı herif diyor ya. Acaba diyor Karadeniz'de yaptık diyor. Ruslarla kapıştırdık onu. Akdeniz. Hadi lan diyor. Libya hikayesi onu da yaptık diyor. Yok abi diyor. Biz diyor ne yapacağız diyor ya. Nasıl içi çekiliyor ağlamaktan. Böyle bir hikaye. Biri anlatıyor. Öbürlerine diyor. Sonra biri çıkıyor diyor ki. Türkiye'de diyor haberlerin %49'u diyor. Dezenformasyon diyor. Atıyor tutuyor. Kafalar nasıl ince. Anam süper. Tam hani bir tur çay içelim. Yolluk alalım mı demeden önceki hali. Yolluk alır mıyız yolluk? Aman abi şey. Arabaları bırakalım. Çay içeriz. Çay alırız. Alalım onu çayı. Ve buna inanıyor adamlar. Ciddi ciddi. Çok rahat. Gönül rahat değil. İnan. Bakıyor diyor ki. Olmuştur lan diyor. Ya niye olmasın ki diyor. Adam diyor ağla, ben onu gördüm diyor. Ben onu gördüm biliyorum diyor. Dünyanın en tuhaf gazetesi işçiye esnafa EYT formülü. EYT derken emeklilikte taşa takılanlar. Vallahi azminize hayranım yemin ediyorum. Emekliye 687 lira zam, yemek parası tazminatı arttırır. Bugünün önemli başlıkları. Aşk tutulması. Tutulması. Tulum ne lan? Tutulması. Hadise sevgilisi Mehmet Dinçerler'in annesiyle tanıştı. Ünlem koymuş bir de. Tanıştı. Bitti artık. Tanıştı. Çok sakladık ama. Buluşma kıyafetlerine de yansıdı. Buluşma mı yansıdı? Kıyafete. Bulaşmadır o. Bulaşma yansır kıyafete de. Buluşma nasıl yansıyor ya? Mayoyu, bikiniyi, dekolteyi bıraktı. Kıbrıs'ta oldukça kapalı bir tulumla sahneye. Ha tamam, tutuluması. Hadise sen tanış, ondan sonra tövbe et. Ciddi söylüyorum. 40 tas su dökünüyorsun, tövbe ediyorsun. Diyorsun ki arkadan böyle ince. Böyle Agah Hün tonuyla Allah'ım falan diye de biri konuşuyor. Hadise kapanıyor. Tulumu giyiyor. Şarkıcısın sen. Şarkıcı kal. Giy dedim tulumları. 1 lira bu ya. 1 lira Kıbrıs'ta 3 lira. Düşün ya, bunu para verip alan var. Baş başa 65 dakika. Lan dümbelek 70'e anlaştılar zaten. Niye 65 yazıyorsun? 70'e mi? 65 dediniz bana. Evet, 1 saat 10 dakika diye duyuruldu ya. O 5 dakikayı sorarlar senden. Ben sana söyleyeyim. Ciddi söylüyorum bak. Vallahi sorarlar. 5 dakika kısa yazmışsın. Hayırdır can kuş diye. Artık anlatırsın. Yok ya, biz onun için ya. Lan niye 75 yazsaydınız bari. Başkan Erdoğan, başkan. Amerikan başkanı, başkan Biden'la buluştu. 1 saat 5 dakika konuştu. Kalan 5 dakikada ne yaptılar? Onu yazsaymışız keşke ya. 70'miş ya. Tüh. Görüş birliğine varılan karar şu oldu. İlişkilerin geliştirilmesi için ortak mekanizma kurulsun. İşte hadisenin yaptığı aynı. İlişkilerin geliştirilmesi için kayınvalideyle ne lazım? Ortak mekanizma. Ortak mekanizma ne? Kılık kıyafet devrimi. Kapalıyı çıkartıyor, açığı çıkartıyorsun. Tulumu çekiyorsun. Ortak mekanizma. Al. Uluslararası ilişkiler insan hayatına indirgenebilir şeylerdir genelde. Yani insan hayatında yansıması olur. Hospes var. Bunu daha önce kullanmışlardı, hospes. Ama bu seferki farklı galiba haber. Hostes kabin amirisi. Hostes virgül kabin amiri de virgül sevgilisiyle kumarhaneye gitti. Kaç kişi gittiler oğlum bunlar? Ganimeti paylaşmayan aşkını gasp etti. İstanbul'da kabin amiri Fazlı A, hostes Ayten A ile Kıbrıs'ta kumar oynadı. 20 bin lira kazandı. Parayı sevgilisiyle paylaşmadı, vay çakal. Bunun üzerine Ayten A, Fazlı A'nın evini bastı. Elini kolunu bağladı. Parayı hesabına aktardı. Eşyalarını çaldı. Eşyalarını olmaz, eşyasını. Şeyin çoğulu konuştuk ya. Eşya, şey, tekil şey. Eşyasını çaldı, yakalandı. Abi kabin amirini bayağı bağlamış. Hani bayağı bildiğin yani gitmiş mevzu ya. Slides armed and cross check bayağı. Yapıştırmış. Kaç kişi gitmişler bunlar kumarhaneye? 2. Niye orada 3? Hostes, kabin amiri, sevgilisi. İkinci virgül fazla orada. Hostes virgülse kabin amiri sevgilisiyle. Nasıl? Vay arkadaşım ya. Hocam, canım, 3 ay oldu evleneli. Allah mesut etsin. Yaş 39. Olur. Hanımla bir şey yapamıyoruz. Ne? İşte yani. Ha, hemen terliyorum. Nefesim kesiliyor. Hanım ne oldu diyor. Hakkı. Ne olduğunu anlamadan bitiyorum. Soru esnasında mı? Arkadaşlar Allah... Ya o arkadaşların tepesine vursun Allah ya. Arkadaşlar şerbet iç dedi. İçiyorum. İyice kötü oldum. 39 yaşında böyle mi oluyor? Evet. 39 bu. İnsan hayatında belirli evreler var. Yani onlardan kaçamıyorsun kardeşim. Bak mesela terrible 2 var. TT. 2 yaş. Bak 2 yaşında bütün bebeler arızaya geçiyor. Hepsi direkt arızaya geçiyor. Otla bokla kavga etmeye başlıyor. Mutsuzluk dibine kadar 15-16 civarı bir tur daha göreceksin. Ergenlik. Bir de 39. Çok bu şey yapmaz yani. 39 bitsin mumu üfle 40.yi çiçek gibi. Ciddi söylüyorum. Vallahi bak ya. Ya Safiye ile Faik gibi olacaksınız. Eğlenceli bir çift. Kalanı bilmem. Bak şimdi hocamın cevabına bak. Panik var. Yoğun kaygı var. Sonuçtan mahcubiyet var. Önce geçmişe sünger çek. Geçmişe diyorsun. Evet. İç hastalıkları uzmanına git. Bana bu şikayetle başvuran hastalardan şeker yükleme testi. TSH, tam kan sayımı mutlaka isterim. Tansiyon ölçümün, muayene bulguların, tıbbi özgeçmişine göre ek tetkik gerekebilir. Ayrıca cinsel ilişkiyle ilgili bilgi, görgü, deneyimlerine göre bilgi, görgü, deneyim. Zannedersin yurt dışına dil okuluna gidiyor herif. ilgili bilgi, görgü, deneyimlerine göre psikolog görüşmesi gerekebilir. Çoğu kez bu süreç mutlu sonlanır. Zaten öyle adlandırılır hocam, mutlu son. O bu değildi ya. Merak etme, harekete geç. Onu diyor zaten, harekete geçemiyorum diyor. Hocam benim eşim iri. Eşin mi iri? Evlenirken biliyor muydun yoksa bir kısmını mı gösterdiler sana? Öyle değil. Ya aşk olsun ya. Bütün anlamında. İlişkide karnım ağrıyor. Hele safra kesesi ameliyatından sonra eskisi gibi hiç değil. Ağrım çok. Hemen bitsin diye bakıyorum. Safra kesesi ameliyatıyla ilgisi var mı? Güzel soru. Bak şimdi. Hocam. Ya çok acayip bir adam bu. Yemin ediyorum acayip bir adam ya. Tecahül ve arif sanatı. Edebiyatımızda böyle bir şey vardır biliyorsunuz. Tecahül arif Ziya Paşa. Bunun uzmanı olarak bilinir. Hani bilirsin ya. Nus ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir mesela. Tam Ziya Paşa demişken Adana'dan. Bak şimdi hafta sonu da gördüm abi Yüksaat'teki mezarının orayı. Nasıl denk geldi? Adanacasıyla Ziya Paşa. Bizde genelde Ziya Paşa, Adanacası Ziya Paşa. Öyle denir. Tecahül-i arif bu işte. Yani bilip bilmezden gelme. Bak şimdi cevaba. Bu anlattığınız derin ağrı diye tarif edilir. Nerede oluyor hocam bu derin ağrı? Toplum hazır değil. Şimdi onu açık. Film var mesela, film. Derin gırtlak. Deep throat. Tabii. Hayır öyle değil. Ya saçma. Abi içiniz kötü. Yemin ediyorum içiniz kötü ya. Onunla alakası yok. Yani böyle. Arkadaşım bilmiyor musun Amerika'daki meşhur krizi? Evet. Yani işte o Nixon dönemi. Hani dinlemeler, parti. Onlardan anlatıyorum ya. Ruhun kötü. Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar, sezaryen, apandisit, bağırsak veya mesane ameliyatları sonrası, batın içi kitleler, tümörler, apseler, enfeksiyonlar, rahim, tüp ve yumurtalıklarda, miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği hallerinde bu tip ağrılar olabilir. Safra kesesi ameliyatından ziyade batın içi yapışıklık ve ağrı yapan diğer ihtimalleri araştırın. Hangisi? Ya şimdi bak söylettirme beni. Nasıl başlamıştın cümleye? Nasıl? Eşim iri. Heh! İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Sakınma tedavisi olarak durumu eşinize anlatın. Dikkat! İlişkide pozisyonunuzu değiştirin. Evet, bence zirvedeyken bırakalım. Gerçekten zirvede bırakalım. Bu kadar niye anlattın o zaman? Hayır sonuçta mevzu ilişkide pozisyon değiştirmekle bitecekse. Niye anlattın ki endometriozis falan? Git. Yani git bir muayene ol de iç hastalıkları uzmanına. Ama sonu gelip ilişkide pozisyonunu değiştirine gelecekse orada bitecekse bu ne ya? Eşim iri. Allah bağışlasın. Eşiniz de maşallah biraz irice mi? Of ya yok arkadaş bu hakikaten delirmeden şu hayatı tamamlayabilirsek yemin ediyorum ya büyük ihtimalle bize plaket falan verecekler. Büyük ihtimalle hani emanet sahibine çıkarttığımızda diyecekler ki bir dakika öncesinde bir hesaba çekilmeden önce şu plaketi kabul etmenizi rica ediyoruz. 83 milyon tane hazırlattık bunlardan. Yani büyük başarı. Alkışlı arkadaşlar buyurun buyurun. Çünkü normal değil bu kadar. Bu delilik normal değil ya bu kadarı. Eşim iri diye başlayan bir mektuba pozisyonunuzu değiştirin diye bitiriyor. Ama arada saymadığı yok. Batın içi yapışıklıklardan tut miyomlara kadar. Her şeyi yazmış dayamış. Ondan sonra diyor ki pozisyonu değiştir. Sen pozisyonu değiştireceksen ne tatava yapıyorsun ya? Onu söyle baştan. Muayene ol de. Kadın hastalıkları uzmanına bir jinekoloğa git görün. Bir de pozisyonunu değiştir. Herkese çok teşekkür ediyorum. Haftayı benimle birlikte karşıladığınız, burada olduğunuz için sağ olun, var olun. Biz aynı şeye inanmayan insanlarız. Burada bir araya geliyoruz. Manyak olduğumuz için değil, biz demokrasiye inanıyoruz. Evet, bu ülkede farklılıklarımızla bir arada yaşamak istiyoruz çünkü biz. Doğru, farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, farklı siyasi tercihlerimiz, siyasete hiç inanmamamız. Herkes var burada. Çünkü bu ülkeyi seviyoruz biz. Ve bu ülkede demokrasi içinde iyi yaşamak istiyoruz. Öteki bereki, şucu bucu falan demeden. Çünkü biliyoruz ki demokrasi bir çeşitlilik ve o çeşitlilik eğer doğru kullanılırsa zenginlik aynı zamanda. Bunu yapmanın yönteminin de oturup birbirimizden korkmadan, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmak olduğunu biliyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve eğer derseniz ki ulan bu yayın sürsün ya, burada konuşulanlar başka yerde konuşulmuyor kardeşim. Konuşuluyor gibi yapılıyor ama herkes patronunu kolluyor. Oysa burada patronsuz yayın yapılıyor. Patron biziz ulan burada diyorsanız ve ya patron olarak dur bir destek atayım ama nasıl atacağımı bilmiyorum diye ek yapıyorsanız, YouTube kanalına abonelikle başlayabilirsiniz. Çok önemli. İsterseniz YouTube üzerinden Ünsal Ünlü yazıp arayarak, isterseniz ünsalunlu.com.tr internet adresine girerek, oradaki düğmeye, abone ol düğmesine tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Para pul istemeyecek sizden. Merak etmeyin. Mail adresi. Mail adresinizi yazdıktan sonra, abone olduktan sonra kanala, sizden eğer istiyorsanız destek yöntemlerinin ne olduğunu şöyle anlatabilirim. 1- Katıl düğmesi var. İsterseniz kullanabileceğiniz. 2- Süper Chat ve Süper Sticker uygulamaları var. Bunları yapabilirsiniz yayına destek olabilmek için, maddi destek için. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarla bu yayını destekleyebilirsiniz. Bu yöntemlerden bir tanesi. Ama en büyük desteğiniz bunların hiçbiri değil. O burada bulunmak. Burada olup birbirimizden korkmadan, farklılıklarımızı bilerek, küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.